13. ayrım.
İkinci kısım. Sonuç analizleri. 3 Ocak 17 Mart. İsveç'teki kadınların %46'sı bir erkek tarafından darp ediliyor. 8. bölüm. 3 Ocak Cuma, 5 Ocak Pazar. Michael Blomqvist ikinci defa Hedestad tren istasyonunda indiğinde gökyüzü pastel mavi, havada buz gibi soğuktu. İstasyonun cephesindeki termometre -15 dereceyi gösteriyordu. Michael'ın ayaklarında bu havalara uygun olmayan ince ayakkabılar vardı. Daha önceki ziyaretinden farklı olarak onu bekleyen biri de yoktu. Dirk Frode'ye yalnızca hangi gün geleceğini bildirmiş ama hangi trenle geleceğini söylememişti. Ne de olsa Hedeby'e giden bir otobüs vardır diye düşünmüştü ama şimdi 2 ağır bavul ve bir omuz çantasıyla otobüs durağı aramaya hiç isteği yoktu. Bunun yerine istasyonun öteki tarafındaki taksi durağına yürüdü. Noel'le yeni yıl arasında kuzey sahillerine deli gibi kar yağmıştı. Kenara köşeye yığılmış kar yığınlarına bakılırsa Hedestad'ın belediye işçileri sıkı çalışmışlardı. Mikael, cama asılı kimlikten adının Hüseyin olduğunu öğrendiği şoföre kışın nasıl geçtiğini sordu. Şoför yayvan bir kuzey aksanıyla yıllardır böylesi bir kar fırtınasının görülmediğini, Noel'de Yunanistan'a gitmediği için kendine çok kızdığını söyledi. Mikael taksiyi Henrik Wanger'in yeni kürenmiş bahçesine yöneltti, bavullarını parke taşlarının üzerine bıraktı. Hedestad'a doğru kaybolan taksinin arkasından bakarken içine bir yalnızlık çöktü. Üstelik kararsızdı da. Belki de bütün bu projenin bir tür çılgınlık olduğunu söyleyen Erika haklıydı. Arkasında kapının açıldığını duyup döndü. Kapıda yakası kürklü kalın deri bir ceket, ağır postallar ve kulaklıklı beresiyle Henrik Wanger duruyordu. Mikael'in üzerinde kot pantolonla ince bir deri ceket vardı. "Eğer buralarda yaşayacaksan bu mevsimde daha sağlam giyinmeyi öğrenmelisin," dedi Henrik. Mikael'in elini sıkarken. "Büyük binada kalmak istemediğinden emin misin?" "İstemiyorsun." "İyi o zaman. Hadi gel de seni yeni evine yerleştirelim." Mikael'in Dirk Frode ve Henrik Wanger'le yaptığı anlaşmanın bir maddesi de işlerini kendi yapacağı ve istediği zaman girip çıkabileceği bir yerde yaşamaktı. Henrik Wanger, Mikael'e köprüye doğru öncülük etti. Köprüye yakın ahşap bir kulübenin önünde durdular. Bahçedeki karlar yine temizlenmişti. Kulübenin kapısı kilitli değildi. Küçük bir hole girdiler. Bavulları yere bırakan Mikael rahat bir nefes aldı. "Misafir kulübesi dediğimiz yer burası. Uzun süre kalmayı düşünen misafirler için ayrıldı. Sen ve ailen 1963'te burada oturdunuz. Köyün en eski yapılarından biri ama restore edildi. Gunnar Nilsson, benim kahyam, bu sabah sobayı yaktı." ...50 metrekarelik kulübe, 2 küçük oda ve bir mutfaktan ibaretti. Kulübenin neredeyse yarısını kaplayan mutfakta modern bir elektrik ocağı, bir buzdolabı ve kapının yanındaki duvara dayalı eski bir demir soba vardı. "Eğer çok soğuk olmazsa sobayı kullanman gerekmez. Holde hazırlanmış odunlar var, odunluk evin arkasında. Burası güzden beri boştu. Isıtmak için sobayı bu sabah yaktık. Ama normalde elektrikli radyatör yeter. Üzerine elbise yığmamaya bak, yanabilir." Mikael başını sallayarak etrafını inceledi. Pencereler 3 ayrı cepheyi görüyordu. Mutfak penceresi 30 metre kadar ilerideki köprüye bakıyordu. Mutfakta diğer eşyaların yanı sıra birkaç büyük mutfak dolabı, sandalyeler, eski bir kanepe ve üzerinde gazetelerin olduğu bir raf vardı. En üstte 1967 tarihli S gazetesi duruyordu. Yemek masasına yakın bir köşeye yazı masası olarak kullanılabilecek küçük bir masa konulmuştu. Mutfağa giriş kapısının bir tarafında demir bir soba, diğer tarafında ise 2 küçük odaya açılan kapılar vardı. Dış duvara daha yakın olan sağdaki oda diğerinden daha küçüktü. Burada bir yazı masası, bir sandalye ve bir duvarını boydan boya kaplayan kitaplık vardı. Çalışma odası olarak düşünülmüştü. Holle çalışma odasının arasındaki oda, içinde iki kişilik küçük bir yatak, bir komodin ve bir de gardırobun bulunduğu yatak odasıydı. Duvarlarında natürmort tablolar asılıydı. Eşyalar ve duvar kağıtları biraz eski ve renkleri atıktı ama oda temizdi. Döşemesi sabunla silinmişti. Yatak odasından tuvalet ve banyoya geçilebiliyordu. ''Tek problem su olabilir.'' dedi Henrik Wanger. ''Bu sabah kontrol ettiğimizde akıyordu ama borular çok yüzeyde olduğu için soğuk havalarda donuyor. Orada bir kova duruyor. Eğer sular akmazsa gelip bizden alabilirsin.'' ''Telefona ihtiyacım olabilir.'' dedi Mikael. ''Sipariş verdim. Yarın gelip bağlarlar.'' ''Evet. Nasıl buldun?'' Eğer fikrini değiştirirsen büyük binaya taşınabilirsin. Burası mükemmel, dedi Mikael. Bununla birlikte üstlendiği şeyin akıl kârı olup olmadığından hala emin değildi. İyi, birkaç saat daha hava aydınlık olacak. İstersen köyü görmen için bir tur atabiliriz. Daha kalın çoraplar ve çizme giymeni öneririm. Holdeki dolapta bulabilirsin. Mikael, denildiği gibi yaptı. Zaten hemen ertesi sabah Hedeşta'da inip uzun iç donla sağlam kışlık bir ayakkabı almaya karar vermişti. Yaşlı adam geziye komşuları tanıtarak başladı. Yolun hemen karşı tarafında Kahya diye seslendiği yardımcısı Gunnar Nilsson oturuyordu. Mikael çok geçmeden bu adamın yalnızca Hedeby'deki binaların bakımından değil, Hedeşta'nın içindeki birçok binanın yönetiminden de sorumlu olduğunu öğrenecekti. Babası Magnus Nilsson 60'lı yıllarda benim kahyamdı. Köprüde meydana gelen kazada bana yardım edenlerden biri de oydu. Hala hayatta ama emekli oldu. Şimdi Hedestad'da oturuyor. Bu evde de Gunnar ve karısı Helen oturuyor. Çocukları başka yerlere taşındı. Henrik Wanger tekrar konuşmaya başlamadan önce durup biraz düşündü. Mikael, burada bulunmanın resmi nedeni biyografimi yazmak için bana yardım etmen. Bu sana bütün karanlık köşelere bakma ve istediğine soru sorma imkanı verecek. Asıl görevin senin, benim ve Dirk Freddy'nin arasında kalacak. Bu konuyu bir tek biz biliyoruz. Anlıyorum. Ama daha önce de söylediğimi bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Bu bir zaman kaybı. Ben bu gizi çözemem. Senden tek istediğim bir denemen. Ama yakınımızdaki insanlarla konuşurken çok dikkatli olmalıyız. Tamam. Gunnar şimdi 56 yaşında. Demek ki Harriet kaybolduğunda 19'undaydı. Cevabını hiç alamadığım bir soru var. Harriet ve Gunnar'ın nasıl bir ilişkilerinin olduğu. İyi arkadaşlardı. Sanırım aralarında çocuksu, romantik bir şeyler de vardı. En azından Gunnar Harriet'le çok ilgileniyordu. Harriet'in kaybolduğu gün köprüdeki kaza nedeniyle adanın ana karayla ilişkisi kesildiğinden Hedestad'daydı. Harriet'le yakın ilişkisi göz önüne alınarak Gunnar'ın üzerine daha çok gidildi. Tabii onun için çok can sıkıcı bir durumdu ama polis o gün nerede olduğuna dair gösterdiği şahitleri kontrol etti. Verdiği bütün bilgiler doğruydu. Bütün günü arkadaşlarıyla geçirmiş ve akşam geç bir saatte adaya dönmüş. Gördüğüm kadarıyla o gün adada kimin nerede olduğu ve ne yaptığını listelemişsin. Doğru. Devam edelim mi? Wanger çiftliğinin yanındaki tepenin başında durdular. Henrik Wanger aşağıdaki eski balıkçı limanını işaret etti. Hedeby adasındaki her şey. Östergarden'deki çiftlik ve köydeki birkaç evin dışında Wanger ailesine ait. Daha doğrusu bana. Balıkçı limanının yanındaki kulübelerde özel mülk ama kışları genel olarak boştur. O uzakta gördüğün, bacasından duman çıkan hariç. Mikael iliklerine kadar üşümüştü. Ne acı ki o viranede oturan biri var. Eugene Norman, 77 yaşında, bir çeşit ressam. Bana göre resimleri çok kiş ama doğa ressamı olarak ün yapmış. Köyün en tuhaf adamı. Henrik Wanger, Mikael'i peşine takıp buruna kadar yürüttü ve yol boyunca her evi tek tek anlattı. Bütün köy yolun batı tarafına sıralanmış 6, doğu tarafına sıralanmış 4 evden ibaretti. Mikail'in yerleştiği eve en yakın olan ilk ev Henrik Wanger'in kardeşi Harold'ındı. İki katlı taş bir binaydı. İlk bakışta terk edilmiş gibi görünüyordu. Pencerelerinin perdeleri kapalıydı. Ön cephesi yarım metre yüksekliğinde karla kaplıydı. Bir tek giriş kapısının önündeki karlar temizlenmişti. Harold yalnız yaşıyor. Onunla hiçbir zaman anlaşamadım. Şirket hakkında yaptığımız kavgaların dışında ortaklardan biri de o. 60 yıldır neredeyse hiç konuşmadık. Benden büyük, 91 yaşında. 5 kardeşimden bir tek o hayatta. Daha sonra ona dair ayrıntılı bilgi vereceğim. Tıbbı bitirdi, daha çok Uppsala'da bulundu. Buraya 70 yaşına bastığında döndü. Anladığım kadarıyla aranız iyi değil ama komşusunuz. Bana göre iğrenç biri. Uppsala'da kalmasını dilerdim ama işte burada. Şimdi kötü biri gibi mi görünüyorum? Kardeşinden hoşlanmayan biri gibisin. İlk 25 yılımı anlayış göstermek ve yalnızca akraba olduğumuz için Harold gibileri affetmekle geçirdim. Ama sonra akrabalığın sevginin garantisi olmadığını keşfettim. Artık Harold'u savunmak için fazla bir nedenim kalmadı. İkinci evde Harriet Wanger'in annesi Isabella oturuyordu. 75'ine bastı ama hala şık, zarif ve süsüne düşkün. Bütün köyde Harold'la konuşan tek kişi o. Arada bir ziyaret eder ama çok fazla ortak noktaları yok. Harriet'le ilişkisi nasıldı? İyi soru. Bu cadı da benim şüpheliler listemde. Onun Harriet'i sık sık yalnız bıraktığını anlatmıştım. Tam olarak bilemiyorum, sanırım sorumluluk alabilecek olgunlukta değildi. Harriet'le çok yakın değildilerse de düşman da değillerdi. Isabella bazen çetin ceviz olmaya soyunur ama beceremez. Bu tavır üzerinde sırıtır. Onunla karşılaştığında ne demek istediğimi anlarsın. Isabella'nın komşusu Harold Wanger'in kızı Cecilia Wanger'di. Evliyken Hedestad'da oturuyordu ama 20 yıl önce boşandı. Oturduğu evi ben verdim. Cecilia öğretmen. Birçok bakımdan babasının tam tersi. Onun da zorunda kalmadıkça babasıyla konuşmadığını eklemeliyim. Kaç yaşında? 1946 doğumlu, yani Harriet kaybolduğunda 20 yaşındaydı. Evet ya, adadaki misafirlerden biri de oydu. Bir süre düşündü. Cecilia kararsız biri gibi görünebilir ama oldukça zeki, onu küçümseme. Eğer gerçekte ne yaptığını anlayabilecek biri varsa o Cecilia'dır. Akrabalarımın içinde en çok saygı duyduğum insanın da Cecilia olduğunu söyleyebilirim. Bu ondan şüphelenmediğin anlamına mı gelir? Öyle diyemem. Senin benim ne düşündüğüme ya da neye inandığıma bakmaksızın değerlendirme yapmanı istiyorum. Cecilia'nın evine en yakın evde Henrik Wanger'e aitti. Daha önceleri Wanger şirketinin yönetiminde çalışan yaşlı bir çifte kiralanmıştı. Hedeby'ye 1980'de taşınmışlardı, yani Harriet'in kaybolmasıyla bir ilgileri olamazdı. Onların evlerinin yanındaki ev Cecilia Wanger'in kardeşi Birger Wanger'indi. Uzun yıllar boş duruyordu. Birger Wanger, Hedestad'da modern bir villada oturuyordu. Yol boyunca uzanan evlerin çoğu önceki yüzyıldan kalma sağlam taş evlerdi. Son ev diğerlerinden farklıydı. Beyaz tuğladan yapılmış duvarları, koyu renk pencere pervazlarıyla modern bir mimarisi vardı. Konumu çok iyiydi. Blomqvist üst katın harika bir manzaraya baktığını kestirebiliyordu. Doğuda denize, kuzeyde de Hedestad'a. Burada Martin Wanger oturuyor, Harriet'in kardeşi. Wanger şirketinin CEO'su. Daha önce burada papaz evi vardı ama 1977'de çıkan bir yangınla kısmen harap oldu. Martin 1978'de şirketin başına geçtiğinde bu villayı yaptırdı. Yolun doğuya doğru uzak tarafındaki evde Henrik'in kardeşi Gregor'in dul eşi Gerda Wanger'le oğlu Alexander oturuyorlardı. Gerda hastalıklı biri. Romatizma ile başı dertte. Alexander, Wangel şirketinin küçük hissedarlarından ama kendi küçük şirketi ve restoranlarıyla uğraşıyor. Yılın birkaç ayını Barbados'ta geçiriyor, orada turizm sektörüne yatırım yaptı. Henrik Wangel ile Gerda'nın evlerinin arasındaki iki küçük binayı aile üyeleri misafirhane olarak kullanıyordu. Henrik'in evinin öteki tarafında şirketten emekli olmuş birinin karısıyla birlikte oturduğu bir bina daha vardı. Ama çift kışları İspanya'da geçirdikleri için şimdi boştu. Ada turuna başladıkları yol ayrımına döndüklerinde göreceklerini görmüşlerdi. Hava kararıyordu. İnisiyatifi Mikael aldı. Henrik, ben yalnızca bu girişimin bir sonuç vermeyeceğini söyleyebilirim ama beni ne için işe aldıysan onu yapacağım. Biyografini yazacağım. Seni memnun etmek için Harriet Wangel hakkındaki bütün materyali baştan sona olabildiğince dikkatli bir gözle elden geçireceğim. Benim bir dedektif olmadığımı anlamanı istiyorum. Yani benden mantık dışı beklentilerin olmasın. Benim bir şey beklediğim yok. Yalnızca gerçeği ortaya çıkartmak için son bir girişimde daha bulunmak istiyorum. İyi. Ben gece adamıyım, dedi Henrik Wangel. Bana öğleden itibaren ulaşabilirsin. Yukarıdaki çalışma odasını düzenleyeceğim. İstediğin zaman kullanabilirsin. Gerek yok, teşekkür ederim. Misafirhanede bir oda var, orada çalışırım. Nasıl istersen. Seninle konuşmam gerekirse bunu senin çalışma odanda yaparız ama daha bu akşamdan seni sorulara boğacak değilim. Anlıyorum. Bütün o belgeleri okumak haftalar alabilir. İki cepheden çalışmalıyız. Gün içi birkaç saat buluşur, söyleşi yapar ve biyografin için materyal toplarız. Harriet'le ilgili kafama takılan bir şey olursa bunu seninle paylaşırım. Akıllıca görünüyor. Ben serbest çalışırım, belirli bir çalışma saatine bağlı kalamam. Bu senin bileceğin bir şey. Aldığım cezadan dolayı birkaç ay cezaevinde kalacağım. Ne zaman olur bilemiyorum ama karara itiraz etmeyi de düşünmüyorum. Yani büyük bir ihtimal bu yıl içinde olacak. Henrik Wangel bir kaşını kaldırdı. Talihsiz bir durum. Zamanı geldiğinde bu sorunu çözeriz. Erteleme için başvurabilirsin. Eğer izin verirlerse ve ben yeterli malzemeyi toplamış olursam biyografini yazmaya cezaevinde de devam ederim. Neyse, bunu o gün geldiğinde düşünürüz. Bir şey daha var. Ben hala Millennium'un ortaklarından biriyim. Dergi şimdi ciddi bir krizle karşı karşıya. Eğer benim Stockholm'da olmamı gerektiren bir durum ortaya çıkarsa bu işi bırakıp gitmek zorunda kalabilirim. Seni köle olarak işe almadım. Üstlendiğin şeyi sağlam ve tutarlı bir şekilde yapmanı istiyorum. Ama nasıl çalışacağına sen karar vereceksin. Çalışma saatlerini de canın nasıl istiyorsa öyle ayarlayabilirsin. Eğer ara vermen gerekirse ver ama işi safsakladığını fark edersem sözleşmemizi çiğnediğini düşünürüm. Mikael başını sallayarak onayladı. Henrik Wangel köprüye doğru bakıyordu. Oldukça zayıftı. Mikael birden onun hüzünlü bir bostan korkuluğuna benzediğini fark etti. Millennium'a gelince nasıl bir kriz yaşadığını konuşalım, belki bir biçimde yardımcı olabilirim. Bana yardımcı olmanın en iyi yolu Werner Sturm'un kafasını gümüş bir tepside bana hemen sunmandır. Hayır, bunu yapmayı düşünmüyorum, dedi yaşlı adam ve Mikael'e sert bir ifadeyle baktı. Bu işi Werner Sturm'un kirli çamaşırlarını ortaya dökme sözü verdiğim için kabullendiğini biliyorum. Eğer bunu şimdi yaparsam, canın ne zaman istiyorsa işi bırakabilirsin. Bu bilgileri bir yıl sonra alacaksın. Henrik, bunu söylediğim için beni bağışla ama bir yıl daha yaşayacağından emin değilim. Henrik Wangel iç çekti, düşünceli bir ifadeyle başını balıkçı limanına çevirdi. Anlıyorum. Dirk Frode ile konuşacağım. Bir yol bulur muyuz göreceğiz ama Millennium'a başka şekilde de yardım edebilirim. Anladığım kadarıyla reklam gelirleri düşüyor. Reklamlar aktüel bir sorun ama kriz bundan daha derinlere uzanıyor. Güvenilirlik sorunu. Eğer insanlar dergiyi almazlarsa ne kadar reklam aldığımızın bir önemi kalmaz. Sanırım öyle olur ama ben hala her ne kadar pasif olsam da oldukça büyük bir şirketin yönetim kurulundayım. Bizim de reklam vermemiz gerekiyor. Neyse, bu sorunu sonra konuşalım. Akşam yemeğini benimle? Hayır. Önce bir yerleşeyim, küçük bir alışveriş yapıp şöyle bir etrafa da bakacağım. Yarın Deşta'da inip biraz kışlık kıyafet alırım. İyi fikir. Harriet hakkında tuttuğun arşivi bana göndermeni istiyorum. İcabına bakılacak. Büyük bir dikkatle sanırım. Mikael misafir kulübesine döndüğünde dişleri soğuktan birbirine çarpıyordu. Pencerenin dışındaki termometre -15'i gösteriyordu. Şu 20 dakikalık yürüyüşteki kadar daha önce üşümüş müydü hatırlayamıyordu. Hemen yerleşme işine koyuldu. Elbiseleri bavuldan çıkarıp gardıroba yerleştirdi. Tuvalet malzemelerini banyo dolabına koydu. Dört köşeli ve tekerlekli bavuldan kitaplar, CD çalar, küçük Sony marka bir kayıt cihazı, not defterleri, bir mikro yazıcı, taşınabilir mürekkepli yazıcı, Minolta marka dijital fotoğraf makinesi ve bir yıllık sürgün yerinde bulamayacağını düşündüğü diğer şeyleri çıkarttı. Kitap ve CD'leri Hans-Erik Wennerström hakkında araştırmaların olduğu iki dosyayla birlikte çalışma odasındaki kitaplığa koydu. Bu dosyalar pek işine yaramazdı ama atmaya da kıyamamıştı. Bu iki dosya bir şekilde kariyerinin devamı için yapı taşlarına dönüşmeliydi. En son çantasını açtı, aybıkını çıkarıp çalışma masasının üzerine koydu. Sonra durdu, koyun gibi bir suratla etrafına baktı. The Benefits of Living Countryside, parantez içinde, şehir dışında yaşamanın faydaları. Birden internet bağlantısının olmadığını fark etti. Mutfağa geçti, cep telefonundan telefon idaresini aradı. Biraz uğraştıktan sonra Henrik Wanger'in ısmarladığı şeylerden haberdar olan birini buldu. ADSL hattının kapasitesini sordu, Hedeby Adası'na kadar kablo döşeyebilirlerdi ama birkaç gün alırdı.